5. Nişan Yemeği. Ertesi gün hava güzeldi. Yükselmeye başlayan güneş parıldıyordu ve lal kırmızısı ilk ışıklar dalgaların köpüklerini yakut kırmızısına boyuyordu. Yemek, çardağıyla daha önce de tanıştığımız rezervün birinci katında veriliyordu. Burası, her birinin üzerinde Fransa'nın büyük şehirlerinden birinin ismi yazılmış olan 5-6 pencerenin aydınlattığı büyük bir salondu. Tahta bir korkuluk binanın her yanında olduğu gibi pencereler boyunca da uzayıp gidiyordu. Yemeğin öğle vakti başlayacağı belirtilmişti. Buna rağmen saat 11'den itibaren Faro'nun baş tayfaları ve Dantes'in dostu birkaç denizci bu korkulukta sabırsızlıkla gezinmeye başlamıştı. Nişanlılara saygılarını göstermek üzere hepsi en şık elbiselerini giymişti. Gelecek davetliler arasında mevcudiyetleriyle ikinci kaptanlarını onurlandıracak olan Faro'nun armatörlerinin de yer aldığı söyleniyordu. Ama bu Dantes için büyük bir onur vesilesi olacağından henüz kimse buna inanmıyordu. Bu arada Cadrus'la birlikte gelen Danglars bu haberin doğru olduğunu söyledi. Sabah karşılaştığı Monsieur Morel ona rezervdeki yemeğe geleceğini söylemişti. Gerçekten de kısa bir süre sonra salona giren Monsieur Morel, Faro'nun tayfalarının hurra sesleri ve alkışlarıyla selamlandı. Armatörün yemeğe gelmesi, onlar için Dantes'in kaptan olacağı söylentilerinin doğrulanmasıydı. Ve Dantes gemide çok sevildiği için bu yürekli tayfalar ilk defa tercihi kendi istekleriyle uyum içinde olan armatöre teşekkür ediyorlardı. Monsieur Morel içeri girer girmez, Danglars ve Cadrus, Edmund'a varlığıyla büyük bir coşku yaratan bu önemli şahsiyetin geldiğini ve acele etmesi gerektiğini bildirmek için hemen dışarı çıktı. Ancak henüz 100 adım atmadan barutçu dükkanının önünde küçük bir grubun kendilerine doğru yaklaştığını fark ettiler. Bu küçük grupta Edmund'un koluna girmiş Mercedes'e eşlik eden 4 Katalan kız vardı. Müstakbel gelinin yanında da Dantes baba yürüyordu. Ve onların arkasından yüzünde kasvetli bir gülümsemeyle Fernand geliyordu. Mercedes ve Edmund, Fernand'ın bu kasvetli gülümsemesinin farkında değildi. Zavallı gençler, birbirlerinden ve kendilerini kutsayan berrak gökyüzünden başka bir şey göremeyecek kadar mutluydular. Monsieur Morel'in geldiğini haber veren Danglars ve Cadrus, Edmund'un elini dostça ve iştenlikle sıktılar. Ardından Danglars, Fernand'ın, Cadrus ise bütün dikkatlerin üzerinde yoğunlaştığı Dantes babanın yanındaki yerini alıp küçük gruba katıldı. Yaşlı adam petek göz şeklinde yontulmuş, geniş çelik düğmelerle süslü, tafta bir ceket giymişti. İnce, uzun ama güçlü bacakları, bir fersah öteden kaçak İngiliz pamuklu kumaşından yapıldığı anlaşılan muhteşem benekli çoraplarıyla çok hoş görünüyordu. Üç kenarlı şapkasından mavi ve beyaz şeritler sarkıyordu. Nihayet sapı kıvrık eski bir asadan destek alıyordu. Adeta 1796'da yeniden açılan Lüksemburg ve Tuileries bahçelerinde caka satan o züppelere benziyordu. Onun yanında söylediğimiz gibi Cadrus yürüyordu. Güzel bir yemek için Dantes'lere daha yakın davranan Cadrus'un belleğinde dün akşamdan geriye sadece sabah uyanıldığında etkisi kalan rüyalar gibi hayal meyal bir anı kalmıştı. Fernand'a yaklaşan Danglars, hayal kırıklığına uğramış aşığa anlamlı gözlerle baktı. Aşkın o çocuksu ve sevimli bencilliğiyle gözleri Edmund'dan başkasını göremeyen Mercedes tarafından unutulmuş bir halde müstakbel çiftin arkasından yürüyen Fernand'ın solgun yüzü ara sıra kızarıyor, ardından daha da solgunlaşıyordu. Bazen Marsilya tarafına doğru baktığında sinirli ve istemsiz bir titreme tüm bedenine yayılıyordu. Fernand büyük bir olayın yaşanmasını bekliyor ya da en azından yaşanacağını tahmin ediyordu. Çok sade giyinmiş Dantes'in üzerinde ticaret filosuna mensup olduğu için askeri ve sivil tonları yansıtan bir elbise vardı. Ve bu giysisine nişanlısının sevinci ve güzelliğiyle mükemmelleşmiş hoş bir yüz ifadesi eşlik ediyordu. Mercedes, abonoz gözleri, mercan dudaklarıyla Kıbrıslı ya da Koslu Yunan yıldızları kadar güzel görünüyor, Arlesli ve Endülüslü kızlar gibi özgürce ve tüm içtenliğiyle yürüyordu. Şehirli bir kız sevincini bir peçenin ya da göz kapaklarının kadifemsiliği altında gizleyebilirdi. Ama Mercedes çevredekilere gülümseyerek bakıyor ve bakışları ve gülümsemesi büyük bir içtenlikle adeta şu sözleri dile getiriyordu. "Dostumsanız benim gibi neşelenin. Çünkü gerçekten de çok mutluyum." Nişanlılar ve kendilerine eşlik edenler rezerve yaklaştıklarında aşağı inen Monsieur Morel, Kendilerine Dantes'e Leclerc'in yerine kaptanlık görevine getirileceğine dair verdiği sözü yinelediği tayfaların ve askerlerin önünde onlara doğru yürüdü. Onun geldiğini gören Edmund, nişanlısının kolundan çıktı ve Mercedes'in kolunu Monsieur Morel'e bıraktı. Armatör ve genç kadın yemek servisinin yapıldığı salona açılan tahta merdiveni en önden çıkarken merdiven 5 dakika boyunca konukların adımları altında gıcırdadı. ''Babacığım, sizden sağıma oturmanızı rica ediyorum. Soluma ise bana kardeşlik görevini yerine getiren kişiyi oturtacağım.'' dedi Mercedes. Fernand'ın yüreğinin derinliklerine bir hançer darbesi gibi saplanan yumuşacık bir ses tonuyla. Dudaklarının rengi solan genç adamın esmer tenli erkeksi yüzünden kanının bir kez daha yavaşça yüreğine çekildiği anlaşılıyordu. Bu arada Dantes de oturma düzenini ayarlamış, sağına Monsieur Morel'i, soluna Danglars'ı oturtmuş. Diğerlerine de diledikleri yere oturmalarını işaret etmişti. Masaya şimdiden baharatlı Arles sucukları, parlak kabuklu langustlar, pembe kabuklu yumuşakçalar, dikenli bir kılıfla kaplanmış kestanelere benzeyen deniz kestaneleri, ağzının tadını bilen Güneylilerin, kuzeyin istiridyelerinden daha leziz olduğunu iddia ettikleri deniz tarakları, nihayet dalgaların kumlu kıyılara bıraktığı ve minnettar balıkçıların deniz ürünleri olarak andığı çeşit çeşit ordövr servis ediliyordu. ''Ne hoş bir sessizlik!'' dedi Pompil Baba'nın Mercedes'in önüne koyduğu topaz rengi şarabın tadına bakan Dantes Baba. ''Burada kimsenin gülmeye pek niyeti yok gibi.'' ''Bir koca her zaman neşeli olamaz.'' dedi Cadrus. ''Aslında şu anda neşelenecek kadar mutluyum.'' dedi Dantes. ''Söylemek istediğiniz buysa çok haklısınız Cadrus. Sevinç bazen garip bir etki yaratıp keder gibi insanın yüreğini daraltıyor.'' Danglars, Fernand'ın kolayca etkilenen kişiliği nedeniyle her duygusunu belli eden, her tepkisini dışa vuran yüzünü inceledi. ''Hadi canım.'' dedi. ''Çekinecek bir şeyiniz mi var? Bana kalırsa her şey istekleriniz doğrultusunda gerçekleşiyor.'' ''Zaten beni ürküten de bu.'' dedi Dantes. ''İnsanın böyle kolayca mutlu olabileceğine inanamıyorum. Mutluluk o büyülü adalarda kapılarını ejderhaların koruduğu saraylara benzer adeta. Ona sahip olmak için mücadele etmek gerekir ve ben gerçekten de Mercedes'in kocası olma mutluluğunu nasıl hak ettiğimi bilemiyorum.'' ''Demek koca öyle mi?'' dedi Cadrus gülerek. ''Henüz değil kaptan, biraz koca gibi davransana, o zaman sana nasıl tepki verileceğini görürsün.'' Mercedes kızardı. İskemlesinde ızdırap çeken Fernand en ufak bir gürültüde titriyor ve bazen alnında bir fırtına yağmurunun ilk damlaları gibi boncuk boncuk biriken terleri siliyordu. ''Komşu Cadrus,'' dedi Dantes. ''Bu kadar kısa bir süre için beni zor duruma düşürmeniz gerekmez. Mercedes henüz karım değil, bu doğru.'' Cebinden saati çıkardı. ''Ama 1,5 saat içinde karım olacak.'' Gülümsemesiyle hala güzel görünen dişleri ortaya çıkan baba Dantes dışında herkes bir şaşkınlık çığlığı attı. Mercedes gülümsedi ama bu kez kızarmadı. Kendini kaybeden Fernand titreyen ellerini bıçağına doğru uzattı. ''Bir saat içinde mi?'' dedi rengi solan Danglars. ''Ama bu nasıl olur?'' ''Evet dostlarım,'' diye yanıtladı Dantes. ''Babamdan sonra bu dünyadaki her şeyi borçlu olduğum Monsieur Morel'in itibarı sayesinde bütün engeller aşıldı. Evlilik kağıtlarını aldık ve saat 2:30'da Marsilya Belediye Başkanı bizi belediye konağına bekliyor. Saat 1'i çeyrek geçtiğine göre Mercedes'in 1,5 saat sonra Madame Dantes olacağını söylemekle hata etmiş sayılmam.'' Gözlerini kapayan Fernand'ın göz kapakları bir ateş bulutuyla yandı. Düşmemek için masadan destek aldı ve tüm çabalara rağmen boğuk bir şekilde inlemesine engel olamadı. Bu inilti kahkahaların ve kutlamaların gürültüsünde kaybolup gitti. ''En doğrusu buydu, öyle değil mi?'' dedi baba Dantes. ''Size göre buna zaman kaybetmek denebilir mi? Dün sabah geldi ve bugün 3'te evleniyor. Bana işlerini çabucak halleden denizcilerden söz edin.'' ''Ama ya diğer formaliteler?'' diye itiraz etti Danglars çekingen bir ifadeyle. ''Sözleşme, yazışmalar?'' ''Evlilik sözleşmesi yapıldı.'' dedi Dantes gülerek. ''Mercedes'in de benim de mal varlığımız yok. Ortaklık anlaşması, hepsi bu. Yazmak uzun sürmedi ve pahalıya mal olmadı.'' Bu şaka yeni bir neşe patlamasına ve tezahüratların yükselmesine neden oldu. ''Bu durumda farkında olmadan nişan yemeği değil, düğün yemeği yiyormuşuz.'' dedi Danglars. ''Hayır,'' diye yanıtladı Dantes. ''Sandığınız gibi değil, içiniz rahat olsun. Yarın sabah Paris'e gidiyorum. 4 gün gidiş, 4 gün dönüş. Bir günde üstlendiğim görevi yerine getirmek için ve 1 Mart'ta dönmüş olacağım. Asıl düğün yemeği 2 Mart'ta yenecek.'' Bu yeni şenlik haberi salondakilerin coşkusunu daha da arttırdı. Öyle ki yemeğin başında sessizlikten şikayet eden baba Dantes'in uğultuların ortasında müstakbel çifte mutluluk dilemek için gösterdiği çabalar boşa gitti. Babasının niyetini anlayan Dantes ona sevgi dolu bir gülümsemeyle karşılık verdi. Salonun guguklu saatine bakmaya başlayan Mercedes, Edmund'a belli belirsiz bir işaret yaptı. Masaya, alt tabakadan insanların yemeğin sonlarında yükselen gürültülü coşkusu ve bireysel özgürlük duygusu hakimdi. Yerlerinden memnun olmayanlar masadan kalkıp dostlarının yanlarına gitmişlerdi. Herkes bir ağızdan konuşuyor, karşısındakinin sorusuna yanıt vermeden aklına eseni söylüyordu. Fernand'ın solgunluğu adeta Danglars'ın yanaklarına da geçmişti. Fernand'a gelince artık yaşadığını hissetmiyor ve kıyamet ateşinde yanan bir lanetli gibi görünüyordu. Masadan ilk o kalkmış, kulaklarını şarkıların ve tokuşturulan kadehlerin sesinden uzak tutmak için salonu arşınlamaya başlamıştı. Cadrus, salonun bir köşesinde oradan kaçmaya çalışıyormuş gibi görünen Danglars'ın yanına geldi. ''Aslında'' dedi, ''Dantes'in hoş tavırları ve özellikle Pumphill babanın güzel şarabı sayesinde Dantes'in beklenmedik mutluluğunun ruhuna ektiği nefret tohumlarının kalıntıları da dağılıp giden Cadrus, ''Aslında Dantes kibar bir çocuk. Onu nişanlısının yanında gördüğümde dün planladığınız kötü şakayı yapmanızın çok acıklı sonuçları olacağını düşündüm.'' ''Gördüğün gibi şakanın arkası gelmedi,'' dedi Danglars. ''İlk başta o zavallı Fernand'ın yıkılmışlığı beni çok etkilemişti. Ama kararını verip rakibinin sadıcı olmayı kabul edince söylenecek bir şey kalmadı.'' Cadrus, beti benzi solan Fernand'a baktı. ''Kız o kadar güzel ki yaptığı fedakarlık çok büyük,'' diye ekledi Danglars. ''Lanet olsun, müstakbel kaptanım mutlu bir düzenbaz. Sadece yarım günlüğüne adamın Dantes olmasını isterdim.'' ''Gidelim mi?'' diye sordu Mercedes yumuşacık sesiyle. ''Saat 2 oldu. 2'yi çeyrek geçe bizi bekliyorlar.'' ''Evet, evet, gidelim.'' dedi Dantes aceleyle. ''Gidelim.'' diye tekrarladı davetliler hep bir ağızdan. Aynı anda gözlerini pencerenin kenarında oturan Fernand'dan ayırmayan Danglars, onun şaşkın gözlerini açtığını, titreyerek ayağa kalktığını ve yeniden pervaza oturduğunu gördü. Neredeyse aynı anda merdivenlerde ağır adımların boğuk gürültüsünün yankılandığını duydu. Ağır bir adımın yankısı, silah şakırtılarına karışan seslerin uğultusu ne kadar gürültülü olursa olsun konukların haykırışlarını bastırdı ve tüm dikkatleri üzerine çekerek salona sessiz bir endişenin hakim olmasına yol açtı. Gürültünün daha da yaklaşmasıyla kapıya 3 kez vuruldu. Herkes yanındakine şaşkın bir ifadeyle bakıyordu. ''Kanun namına!'' diye bağırdı kimsenin karşılık vermediği heyecanlı bir ses. Kapı açılır açılmaz omzundan beline çapraz uzanan bir kuşak takmış bir komiser, yanında bir onbaşı ve 4 askerle salona girdi. Endişe yerini korkuya bıraktı. ''Ne oldu?'' diye önceden tanıdığı komiserin yanına yaklaşan armatör. ''Monsieur, kuşkusuz bir yanlışlık var.'' ''Monsieur Morel, bir yanlışlık varsa hemen telafi edilecek.'' diye yanıtladı komiser. ''Bu arada elimde bir tutuklama kararı var ve üzüntüyle de olsa görevimi yerine getirmem gerek. Beyler, Edmund Dantes hanginiz?'' Bütün gözler çok heyecanlansa da soğukkanlılığını koruyan ve bir adım öne çıkan genç adama çevrildi. ''Benim monsieur, benden ne istiyorsunuz?'' ''Edmund Dantes, kanun namına sizi tutukluyorum.'' ''Tutukluyor musunuz?'' dedi yüzü hafifçe solan Edmund. ''Peki neden?'' ''Bilmiyorum monsieur ama sorgulanırken nedenini öğreneceksiniz.'' Monsieur Morel durumun ciddiyeti karşısında yapılacak hiçbir şey olmadığını anladı. Kuşak takmış komiser bir insan değil, soğuk, sağır, dilsiz yasanın heykeliydi. Yaşlı adam tam tersine komisere doğru yürüdü. Babaların ve annelerin yüreklerinin hiçbir zaman anlayamayacağı şeyler vardır. Rica etti ve yalvardı. Gözyaşları ve yakarışlar hiçbir şeyi değiştiremezdi. Yine de komiser yaşlı adamın büyük umutsuzluğundan etkilendi. ''Monsieur sakin olun. Belki oğlunuz karantina ya da gümrük ile ilgili bazı formaliteleri ihmal etmiştir ve büyük bir olasılıkla gereken bilgiler alındıktan sonra serbest bırakılacaktır. Vay canına, bu olup bitenler ne anlama geliyor diye sordu kaşlarını çatan Cadrus, şaşırmış gibi görünen Danglars'a. Ben nereden bileyim, ben de senin gibi olanları izliyorum. Hiçbir şey anlamadım, kafam karıştı. Cadrus gözleriyle Fernand'ı aradı. Fernand ortadan kaybolmuştu. O zaman dünkü sahne zihninde ürkütücü bir belirginlikle canlandı. Felaket adeta dünkü sarhoşluğun hafızası ile bilinci arasında çektiği seti kaldırmıştı. Ah, dedi boğuk bir sesle. Bu dün yaptığınız şakanın devamı olmasın Danglars. Bu durumda bu şakayı yapanın vay haline. Çünkü bu şaka hüzünlü sonuçlara yol açacak. Sandığın gibi değil, diye bağırdı Danglars. Tam tersine kağıdı yırttığımı biliyorsun. Kağıdı yırtmadın. Buruşturup bir köşeye attın. Hepsi bu. Kes sesini. Sen hiçbir şey görmedin. Sarhoştun. Fernand nerede? Ben nereden bileyim? Muhtemelen işlerini hallediyordur. Ama biz bunlarla uğraşmak yerine şu zavallılara destek olalım. Gerçekten de bu sohbet sırasında Dantes gülümseyerek bütün dostlarının elini sıkıp adalete teslim olmuştu. İçiniz rahat olsun. Yanlışlık düzelecek ve muhtemelen nezarethanede bile kalmayacağım. Ah, kuşkusuz bundan eminim, dedi o sırada yanlarına yaklaşan Danglars. Dantes, komiserin arkasından etrafa askerlerle çevrilmiş bir halde merdivenleri indi. Aşağıda kapısı açık bir araba bekliyordu. Arabaya bindi. Komiser ve iki asker de onun ardından arabaya bindi. Kapı kapandı ve araba Marsilya'ya doğru hareket etti. Hoşça kal Dantes, hoşça kal Edmund, diye haykırdı korkuluğa yaslanan Mercedes. Nişanlısının parçalanmış bir yürekten çıkan bir hıçkırığı andıran bu son çığlığını duyan Edmund, başını pencereden uzatıp ''Görüşmek üzere Mercedes!'' diye bağırdı. Araba San Nicolas Kalesi'nin bir köşesinde gözden kayboldu. ''Beni burada bekleyin,'' dedi armatör. ''İlk arabayla hemen Marsilya'ya gidip size haber getireceğim.'' ''Hadi gidin ve çabuk gelin,'' diye bağırdı herkes. İki araba peş peşe yola koyuldu. Salonda kalanlar ise son derece şaşkındı. Yaşlı adam ve Mercedes bir süre tek başlarına durdular. İkisi de kendi kaderine gömülmüştü. Ama sonunda bakışları kesiştiğinde aynı darbenin mağduru olduklarını fark edip birbirlerine sarıldılar. O sırada geri dönen Fernand bir bardak su içip bir sandalyeye oturdu. Bu sandalye tesadüfen yaşlı adamın kollarından ayrılıp oturan Mercedes'in sandalyesinin yanındaydı. Fernand içgüdüsel bir hareketle sandalyesini geri çekti. ''Bunu o yaptı.'' dedi gözünü Katalan'dan ayırmayan Cadrus Danglars'a. ''Sanmam,'' diye karşılık verdi Danglars. ''Ahmağın teki, her halükarda kim olduğu ortaya çıkacak.'' ''Bana ona kimin akıl verdiğinden söz etmiyorsun,'' dedi Cadrus. ''Hadi canım, insan öylesine söylediği bir şeyden sorumlu olsaydı...'' ''Evet, hele öylesine söylenenler gerçekleşirse...'' O sırada her grupta çeşitli yorumlar yapılıyordu. ''Ya siz Danglars, bu konuda ne düşünüyorsunuz?'' dedi bir ses. ''Ben birkaç balya kaçak mal getirdiğini düşünüyorum. Ama bu durumda muhasebeci olduğunuz için bunu bilmeniz gerekirdi Danglars.'' ''Evet, bu doğru ama muhasebeci sadece önüne getirilen kolilerden haberdardır. İskenderiye'de Monsieur Pastret'ten, Simindra'da Monsieur Pascal'dan pamuk aldığımızı biliyorum. Ama başka da bir şey söyleyemem.'' ''Ah, şimdi hatırladım,'' diye mırıldandı zavallı baba. Danglars'ın söyledikleriyle bağlantı kurarak. ''Dün benim için birer sandık kahve ve tütün getirdiğini söylemişti.'' ''İşte görüyorsunuz,'' dedi Danglars. ''Biz gemide yokken gümrük memurları Faron'u denetleyip Zula'sını bulmuş olmalı.'' Bu söylenenlere hiç inanmayan Mercedes, o ana kadar bastırdığı kederini aniden hıçkırıklara boğularak dışa vurdu. ''Hadi, hadi, umutsuzluğa kapılmayın,'' dedi ne söylediğinin pek farkında olmayan baba Dantes. ''Umutsuzluğa kapılmayalım,'' diye tekrarladı Danglars. ''Umutsuzluğa kapılmayalım,'' diye mırıldanmaya çalıştı Fernand. Ama bu sözler yüreğini daraltıyordu. Dudakları kıpırdasa da ağzından hiç ses çıkmadı. ''Beyler!'' diye bağırdı korkuluğun kenarında bekleyen bir davetli. ''Beyler, bir araba geliyor. Ah, bu Monsieur Morel. İçiniz rahat olsun. Kuşkusuz bize iyi haberler getiriyor.'' Mercedes ve yaşlı adam kapıya, Monsieur Morel'e doğru koşturdu. Monsieur Morel'in yüzü çok solgundu. ''Ne oldu?'' diye bağırdılar hep bir ağızdan. ''Bakın dostlarım,'' diye yanıtladı armatör, başını iki yana sallayarak. ''Durum sandığımızdan daha ciddi.'' ''Ah, Monsieur, o masumdur,'' diye haykırdı Mercedes. ''Ben de öyle düşünüyorum ama hakkında bir suçlama var. Onu neyle suçluyorlar?'' diye sordu yaşlı Dantes. ''Bonapartçı bir ajan olmakla.'' Okuyucularım arasında bu hikayenin geçtiği dönemi yaşamış olanlar varsa, o zamanlar Monsieur Morel'in dile getirdiği suçlamanın ne kadar ürkütücü olduğunu hatırlayacaklardır. Mercedes bir çığlık attı. Yaşlı adam bir sandalyeye yığıldı. ''Ah, bana oyun oynadınız Danglars,'' diye mırıldandı Cadrus. ''Şakanız gerçek oldu ama bu yaşlı adamın ve bu genç kızın kederden ölmelerine izin vermeyeceğim. Onlara her şeyi anlatacağım.'' ''Kes sesini lanet olsun!'' diye haykırdı Cadrus'un elini kavrayan Danglars. ''Yoksa seni ben bile kurtaramam.'' Dantes'in gerçekten suçlu olmadığını nereden biliyorsun? Gemi Elba Adası'na uğradığında bütün gün Porto Ferraio'da kaldı. Üzerinde kendini suçlu duruma düşürecek bir mektup bulunursa ona destek olanlar da suç ortağı olarak yargılanır. Bencillik içgüdüsünün hızla harekete geçmesiyle bu akıl yürütmenin doğruluğunu anlayan Caderousse, Danglars'a korku ve kederle afallamış gözlerle bakarken ona doğru attığı bir adımı telafi etmek için iki adım geriledi. ''O zaman bekleyelim.'' diye mırıldandı. ''Evet, bekleyelim.'' dedi Danglars. ''Masumsa serbest bırakılacak. Suçluysa bir entrikacı için kendimizi tehlikeye atmamız gerekmez.'' ''Hadi gidelim. Artık burada kalamayacağım.'' ''Evet, gidelim.'' dedi. Oradan tek başına ayrılmayacağına sevinen Danglars. ''Onlar da istedikleri zaman evlerine dönerler.'' Onlar dışarı çıkınca geride yine genç kızın tek desteği olarak kalan Fernand elinden tutup Mercedes'i Katalan mahallesine götürdü. Dantes'in arkadaşları da Ağaçlık Meilhan yolunda adeta bayılmak üzere olan yaşlı adama eşlik ettiler. Dantes'in Bonapartçı bir ajan olarak tutuklandığı haberi kısa sürede tüm şehre yayıldı. ''Böyle bir şeye inanabiliyor musun sevgili Danglars?'' dedi Monsieur Morel pek tanımadığı savcı yardımcısından Edmund hakkında yeni bilgiler almak üzere kente giderken. Muhasebecisiyle ve Caderousse'la karşılaştığında böyle bir şeye inanabiliyor musunuz? Elbette Monsieur diye yanıtladı Danglars. Size Dantes'in hiçbir neden yokken Elba Adası'na uğradığını söylemiştim ve bu olay karşısında sizin de bildiğiniz gibi kuşkulanmıştım. Peki bu kuşkularınızı benden başka biriyle paylaştınız mı? Bu konuda çok temkinli davrandım Monsieur diye ekledi Danglars alçak sesle. Şu diğerine hizmet eden ve düşüncelerini gizlemeyen amcanız Monsieur Polisar Morel'den dolayı sizin Bonapart yandaşı olduğunuzdan şüpheleniliyor. Edmund'a ve size haksızlık etmek istemedim. Bir çalışanının armatörünü açıkça söylemesi ve diğerlerinden titizlikle gizlemesi gereken şeyler vardır. İyi yapmışsınız Danglars, dedi armatör. Siz yürekli bir gençsiniz. O zavallı Dantes'in Faro'nun kaptanı olması durumunda sizin konumunuzu da önceden düşünmüştüm. Neyi düşünmüştünüz Monsieur? Evet, Dantes'e sizin hakkınızda ne düşündüğünü ve sizin görevinizde kalmanızın onu rahatsız edip etmeyeceğini sormuştum. Çünkü nedendir bilmem, aranızda bir soğukluk olduğunu hissetmiştim. Peki size ne yanıt verdi? Bana bahsetmediği bir konuda size haksızlık ettiğini ve armatörün güvenini kazanmış birine kendisinin de güveneceğini söylemişti. İkiyüzlü, diye mırıldandı Danglars. Zavallı Dantes, dedi Caderousse. Gerçekten de mükemmel bir çocuktu. ''Evet ama bu arada Faron kaptansız kaldı.'' dedi Monsieur Morel. ''Ah!'' dedi Danglars. ''Üç aydan önce yola çıkamayacağımıza göre o zamana kadar Dantes'in serbest kalmasını umarım.'' ''Kuşkusuz ama o zamana kadar...'' ''O zamana kadar ben buradayım Monsieur Morel. Gemiyi uzun bir yol kaptanı kadar iyi yönetebileceğimi biliyorsunuz. Hatta beni bu göreve getirmeniz size avantaj sağlayacak. Çünkü Edmund hapisten çıktığında kimseyi işten çıkartmak zorunda kalmayacaksınız. Herkes eski görevine dönecek. Hepsi bu.'' ''Teşekkürler Danglars, işte her şey halloldu.'' dedi armatör. ''Sizi kaptanlık görevine getiriyorum. Yüklerin boşaltılmasını denetleyin. Çalışanların başına nasıl bir felaket gelirse gelsin, işler asla aksamamalı.'' ''İçiniz rahat olsun Monsieur. Ama en azından o iyi yürekli Edmund'u göremeyecek miyiz?'' ''Sizi biraz sonra durumdan haberdar edeceğim Danglars. Monsieur de Villefort ile konuşup sanık lehine bir karar verilmesini talep etmeye çalışacağım. Onun sıkı bir kralcı olduğunu biliyorum ama olsun.'' Kralcı ve kralın savunucusu olsa da o da bir insan ve onun kötü biri olduğunu sanmıyorum. Ben de öyle, dedi Danglars. Ama çok ihtiraslı biri olduğunu duydum. Kötülük ve ihtiras birbirlerine benzerler. Bakalım, göreceğiz, dedi Monsieur Morel iç çekerek. Gemiye gidin, birazdan yanınıza geleceğim. Ve Adalet Sarayı'na gitmek için iki arkadaşın yanlarından ayrıldı. Olayların gidişatını görüyor musun, dedi Danglars. Şimdi hala Dantes'e yardım etmek istiyor musun? ''Elbette hayır ama bir şakanın böyle sona ermesi çok korkunç. İyi ama bütün bunlara kim neden oldu? Ne sen ne de ben, öyle değil mi? Her şey Fernand'ın başının altından çıkmış olmalı. Kağıdı bir köşeye attığımı biliyorsun. Hatta sanırım yırtmıştım.'' ''Hayır hayır.'' dedi Caderousse. ''Yırtmadığından eminim. Kağıdın buruşmuş bir halde çardığın bir köşesine yuvarlandığını görür gibi oluyorum. Ve onun hala orada olmasını isterdim.'' ''Ne yapmamı bekliyorsun ki? Fernand kağıdı almış, yazıyı kopya etmiş... Ya da birine kopya ettirmiş olmalı. Fernand belki de bu zahmete bile girmemiştir ve sanırım... Aman tanrım, belki de benim yazdığım notu gönderdi. Şükür ki yazımı değiştirmiştim. Peki Dantes'in ajanlık yaptığını biliyor muydun? Ben hiçbir şey bilmiyordum. Sana söylediğim gibi bunun sadece bir şaka olduğunu sanıyordum. Arlequin gibi şaka yaparken doğruyu söylüyormuşum. Umurumda değil, dedi Cadrus. Bütün bunların gerçekleşmemesi ya da en azından bu olaylara tanık olmamak için neler vermezdim. Göreceksin, bu iş bize uğursuzluk getirecek, Danglars. Birine uğursuzluk getirecekse o da gerçek suçu olan Fernand olacak, bize değil. Başımıza nasıl bir felaket gelmesini bekliyorsun ki? Tek yapacağımız sükunetimizi korumak, bunlardan kimseye söz etmemek. Böylece fırtına, yıldırım düşmeden gelip geçecek. Amin, dedi elini sallayarak Danglars'ın yanından ayrılıp, ağaçlık Mailhan yönüne yönelen Cadrus. Yürürken zihni çok meşgul insanlar gibi başını iki yana sallıyor, kendi kendine konuşuyordu. Güzel, dedi Danglars. İşler tahmin ettiğim gibi yürüyor. İşte kaptanlık görevini geçici olarak üstlendim ve şu ahmak Cadrus çenesini tutmayı becerirse gerçek kaptan olacağım. Ama adalet Dantes'i serbest bırakabilir mi? Aman canım, adalet adalettir. Ona güveniyorum, diye ekledi gülümseyerek. Ve birazdan bir kayığa atlayıp kendisini armatörün kendisiyle buluşacağını söylediği Faron'a götürmeleri talimatını verdi.